Ayrım 5. Siopan Vivian, arkadaşlar arasında lafı olmaz. Sayfa 55. Okula varmalarına az kalmıştı. Liza ablasının rujunu sürmek için yalvarıp duruyordu. Olmaz Liza, ben ikinci sınıfa kadar makyaj yapmadım. Hadi ama Bridget, lütfen, lütfen, lütfen, ne olur. Annem anlamaz. Bridget titreyen ellerini şakaklarına koydu. Peki, ne yaparsan yap. Sadece biraz sessiz ol, tamam mı? Başım çok ağrıyor. Açlıktandır. Liza Bridget'in arka koltuktaki çantasına uzandı. Ruju buldu. Bridget yan gözle kardeşinin rujun kapağının açılışını izliyordu. Liza pembe ruju dudaklarına sürdü. Ablasına bir öpücük attı. Pembe renk Liza'nın diş tellerini daha da ortaya çıkarmıştı. Ama Bridget hiç sesini çıkarmadı. Hatta güzel oldun dedi. Liza dudak kenarlarına hafifçe dokundu. Senin yaşına gelince hep kırmızı ruj süreceğim. Kırmızı sana yakışmaz. Tenin çok açık. Herkes kırmızı kullanabilir. Vogue dergisinde öyle yazıyor. Doğru kırmızıyı kullanmak şartıyla ama. Koyu renk saçlı ve açık tenli olanların koyu kiraz kırmızısı sürmesi gerek. Sen ne zamandan beri Vogue okuyorsun? Liza'nın başucundaki masal kitapları daha dün gibi aklındaydı. Abby ile beraber Eylül sayısını aldık. Sahilde baştan sona okuduk. Liseye hazırlanmak için. Beni korkutuyorsun. Merak etme. Kırmızı ruj dışında fazla bir şey yoktu. Bir de okul partisine giyeceğimiz kıyafetlere baktık. Seçtiği elbiseyi beğenirsen Abby çok sevinecek. Oscar galasında giyilenlerin taklidi. Umarım ben de güzel bir şey bulurum. Bridget Liza'nın çenesindeki ruj lekesini sildi. Beraber alışverişe çıkacağız ya, sana güzel bir şey buluruz. Annem partiye giderken makyaj yapmama izin verir mi? Coğrafya sınavından A alsam, ona göstersem, sonra da izin istesem, nasıl? Güzel plana. Olabilir, tabii anneme A almanı beklemiyorsa. Belki oraya gidince yaparım makyajımı ama partiden önce kimsenin fotoğrafını çekmemesi gerek. Bridget arabayı park ederken Liza da ruju elinden bırakıp eşyalarını topladı. Görüşürüz. Bridget onun seke seke çömezler adasına gidişini seyretti. Kalabalığın içinde bir görünüp bir kayboluyor, ağzına kadar dolu okul çantası bacaklarına çarpıyor, upuzun at kuyruğu sırtından aşağı iniyordu. Liza çok çabuk büyümüştü ama hala çocuksu bir havası vardı. Kontağı kapattı, biraz oturup kendini toparladı. Derin derin nefes aldı. Kafasındaki o ses bütün bedenine yayılan talimatlar veriyordu. Bugün kahvaltı etmek zorundasın. Kahvaltı et Bridget. Ye. Her sabah böyleydi. Hayır, her öğünde. Çiğnediği her lokmada. Herhangi bir kız içinde hiç sorun olmayacak bir durum. Onun için zihinsel bir amigoluk gerektiren, tamamlanması gereken bir görev, ulaşılması gereken bir hedef haline alıyordu. Rucunu aldı, arabanın göğsündeki toz tabakasında parmağını gezdirdi. İyiye gittiğini görmek istiyordu, daha çok yediğini. Ama zaferleri ona başarısızlıklarından daha çok acı veriyordu. Tanıdık kızlardan biri camını tıklattı. Bridget yapmacık bir gülüşle kıza baktı. Kız gülüşünün ne kadar sahte olduğunu fark etmedi bile. Kimse fark etmiyordu ki. Her şey nasıl da birbirine girmişti. En çok da bunun üzerinde düşünüyordu. 17 yıl boyunca hayatı dümdüz, keskin ve kesintisiz bir çizgi gibi devam etmişti. Ta ki pürüzler çıkana kadar. Her şey o bikini yüzünden başlamıştı. Bridget'in bütün yazları aynı şekilde başlar ve biterdi. Crestmont alışveriş merkezine giderek. Burası Mount Washington'la Honeycutt'ların sahil evinin tam ortasında bir yerdeydi. Ailece Crestmont'ta mola verip öğle yemeği yerler, arabanın deposunu doldurur, kıyafet alışverişi yaparlardı. Bridget'la Liza, Haziran gelince bütün yazlıklarını düzmüş olurlardı. Ağustos'ta Mount Washington'a dönerlerken de okul kıyafetleri, ceketler ve yünlü etekler alınırdı. Yaz tatili başlarken Bridget'in çantasını yeni tişörtler, şortlar, plaj terlikleri ve kot eteklerle dolardı. Tek eksik yeni bir bikiniydi. Geçen yıl aldığı bikinisinin baleni atmıştı. Ondan önceki yıl aldığı ise artık küçük geliyordu. Onu Liza'ya vermişti. Yeni bir bikininin etiketini kesmek, bir mağaza açılışı ya da bir temel atma töreninde kurdele kesmeye benziyordu. Büyük yaz açılışı. Bridget güzel bir bikini bulmaya kararlıydı. O mağaza senin, bu mağaza benim dolaşıp duruyordu. Annesi peşinden koşuyor, akşam yemeğine yetişmemiz gerek Bridget, çabuk ol biraz diye söyleniyordu. Terini sildi. Babanla Liza arabaya gittiler bile, sıcaktan ölüyorlardır. Yarın iskelenin oradaki dükkanlardan da alabilirsin bikinini. Bridget kararlıydı. İskeledeki dükkanlarda iki çeşit maya satılıyordu. Fosforlu Playboy mayaları ya da kocaman çiçekli anneanne mayaları. Ya şimdi alacaktı ya da asla. Crestmont alışveriş merkezinde bir iki yeni mağaza açılmıştı. Birinin vitrininde durdu. Burası sörf malzemeleri satan bir yerdi. Kasanın yanında sörf tahtaları dayalı duruyordu. Soyunma kabinlerinde boncuklu perdeler asılıydı. İçeride çalan müzik camları zangırdatıyordu. Bu mağazanın bir şubesi Mount Washington'da da vardı. Ama oradaki fiyatlar buranın iki katıydı. İçeri girer girmez portakal rengi, beyaz fırfırlı bir bikini gözüne çarptı. Sadece bir tane kalmıştı. Bedeni de uyuyordu. %50 de indirim yapmışlardı. Hemen soyunma odasına girdi. Annesi arkasından iç çamaşırını çıkarmaması için onu uyardı. Bridget bikininin altını giyerken epey zorlandı. Kenar lastikleri etine gömülmüştü. Belki iç çamaşırının üstüne giydiği içindi. Kilodunu çıkarıp yeniden denedi. Yine olmamıştı. Yüz yuvarlak göbeği meydana çıkmıştı. Üstü de olmuyordu. Omuz askıları sıkmıştı. Göğüs bandını esnetip üstüne oturtmaya çalıştı ama mümkün değildi. Üstünü saran şeyler giymediği için kilo aldığının hiç farkına varmamıştı. Ama aynadaki görüntüsüne bakınca irkildi, telaşa kapıldı. Geçen hafta ders yılı sonu partisinde akşama kadar eski bikinisiyle etrafta boy göstermişti. Üstüne bir tişört bile giymeden. Ne kadar korkunç göründüğünün farkında bile değildi. Etikete bakıp bedenini kontrol etti. Belki bir hata vardı. Ama hayır, beden doğruydu. Burası bir ucuzluk mağazası. Bu yüzden her şey ucuz çünkü mallar hatalı. Düzgün değil, defolu. Bu düşünceler bile Bridget'i ikna etmeye yetmedi. Alelacele giyindi, bikiniyi askısına astı. Yazık ki çok sevmişti, çok güzeldi. 2-3 kilo daha fazla zayıf olsaydı mükemmel olacaktı. Saçlarını düzeltip soyunma kabininden çıktı. Bayan Hanikat kredi kartını çıkarmış, kasadaki kız da çene çalıyor, kızını bekliyordu. Bayan Hanikat kolsuz beyaz bluzunu mavi pantolonun içine sokmuş, bu da onun belini kalın göstermişti. Kolları sımsıkı, gergin ve kocamandı. Fazla haşlanmış sosislere benziyordu. Annesi hiç şort giymezdi, denize de hiç girmezdi. O geniş paçalı pantolonlarıyla klimalı odada oturmayı tercih ederdi. Teyzeleri annesinin gençken tıpkı Bridget'e benzediğini söylerlerdi. Bridget annesini hiç zayıf görmediğini fark etti. Bikiniyi tezgaha bıraktı, annesi ödemeyi yaparken başını önünden kaldıramadı. Arabaya giderlerken Bridget kararını vermişti. Bunu herkes yapıyordu. Birkaç kilo verebilme ümidiyle kendilerine küçük gelen bir kıyafeti alırlardı. Bikini bir test olacaktı. Yaz sonuna kadar bu testi geçmeyi umuyordu. Son zamanlarda edindiği kötü alışkanlıkların da farkına varmıştı. Film izlerken Liza'nın açtığı cips paketi, annesinin yaptığı tuzlu şekerler beyninde alarm zilleri çaldırıyordu. Bridget yaz boyunca bir iskeleden diğerine koştu. Babasının yaptığı o enfes tombalık sandviçlerden vazgeçti. Artık ağzına giren her lokmaya dikkat ediyordu. Güzel olduğu günler çok gerilerde kalmış gibiydi. Artık bir amaç edinmiş, günün birinde istediği gibi bir vücuda sahip olabilmeyi umuyordu. Sonunda 4 Temmuz bayramında testi geçti. Hem de büyük bir başarıyla. Ama küçük gelen o bikiniye girebiliyor olmasına rağmen Bridget yine de giymedi. Kotunu hiç üstünden çıkarmadı. Yaz sonunda o kadar zayıflamıştı ki bikininin altını giydiğinde yumruğunun gireceği kadar boşluk olmuştu. Eve dönerlerken yine Crestmont alışveriş merkezine uğramışlar. Bridget en küçük bedenlerden kendine yeni bir gardırop düzmüştü. Ama içten içe bunun sağlıklı bir şey olmadığının farkındaydı. Hiç değilse sağduyusu hala yerindeydi. Aklını tümden yitirmemişti. Karnı guruldadı. Arabadan indi, ceketini çekiştirdi. Kotunun belindeki boşluk biraz küçülmüştü. Bir ay önce yumruğu girebiliyorken şimdi sadece birkaç parmağını sokabiliyordu. Önceden sağlıksızdın, sorunun vardı. Şimdi kontrol altındasın. Okula girerken saçları yüzünde uçuştu. Hindistan cevizi şampuan kokusu burnuna geldi. Çok tatlı, güçlü bir koku. Midesi can çekişir gibiydi. Cebindeki bozukluklar şıngırdadı. Simit peynir alacak kadar parası vardı. Sabah Liza'nın önüne koyduğu kahvaltılık gevreyi bir kenara itip parasını saymıştı. Kahvaltıyı reddetmemesi gerekirdi. Dün akşam yemeğinde de sadece gevrek yemişti. İyi olduğunu kanıtlamalısın Bridget. Simit peynir ye. Dersten önce yiyip bitir. Öğrenci konseyi her pazartesi sabahı öğrenci dolaplarının önüne bir tezgah açar, simit, krem peynir ve tereyağı satarlardı. Bridget yavaş yavaş dolabına yaklaşırken tezgahtan gelen koku başını döndürdü. Mayalı, yumuşacık hamur, hafif sarımsaklı tereyağı, simidin üstündeki kavrulmuş susamlar. Midesi kıvranıyordu ama sadece açlıktan değil, aklına bile getirme Bridget. Bridget, Dr. Jekyll ve Bay Hyde gibi çift kişilikli birine dönüşmüştü sanki. Sürekli kendisiyle dolaşıyordu. Bu mücadeleden, iyi ile kötü arasındaki çekişmeden, doğru hislerin yanlış, yanlış hislerin doğruya dönüşmesinden çok yorulmuştu. Bridget, kızlardan biri önünü kesti. Parmakları tereyağına bulaşmıştı. Listeyi gördün mü? Kız gülümseyince dişlerine yapışan susam taneleri ortaya çıktı. Üçüncü sınıfların en güzeli seçildin. Bridget heyecanla iç geçirdi. Ciğerlerine dolan simit kokusu, şükran günü geçit törenindeki uçan balonların içindeki helyum gazı gibi ayaklarını yerden kesti. Okula gelirken duyduğu o vicdan azabı, keder ve sıkıntının uçup gitmiş, yerini sımsıcak bir mutluluk almıştı. Bridget Hanikat listeye mi girmişti şimdi? Mümkün değil. Biri ona listeyi uzattı. Yaz güneşinin insanı nasıl değiştirebildiğine bir bakın. Bridget kızardı. Sebebini biliyorsun. Değişikliğin ne olduğunu biliyorsun. Al bakalım, bu da senin ödülün. Kızlardan biri ona simidinin yarısını verdi. Yere susam taneleri dökülmüştü. Tezgahı kaldırmışlar ama dökülen susamlar yerde kalmış. Bridget'in ayakkabılarına yapışmıştı. Adım attıkça ayaklarının altında çakıl taneleri varmış gibi hissediyordu. Hatta iri kayalar. Tereyağı ya da peynir de ister misin? Hayır. Bridget saçlarını geriye attı. Alnı boncuk boncuk terlemişti. İyi. Tekrar tebrik ederim. Sağ ol. Simit elinde kala kalmış, gittikçe daha da ağırlaşıyordu. Sınıfa girdi, geçirdiği şok yüzünden titriyordu. Milyonlarca yıl düşünse başına böyle bir şey gelebileceğini hayal edemezdi. Evet, tatil dönüşü herkes onu beğenmiş, ne kadar zinde göründüğünü, ne kadar zayıfladığını söylemişlerdi. Şimdi de listeye girmişti. Bütün üçüncü sınıflar içinde en güzel onu seçmişlerdi. Demek ki daha önceden bu kadar güzel değildi. Demek gerçekten kilo vermesi gerekiyordu. Kafası iyice karışmıştı. Çantasını bırakıp çöp sepetine gitti. Hala sıcacık olan simidi parmaklarıyla ezdi. Çıtır çıtır dış kabuğunu küçük küçük parçalar halinde koparıp dilek kuyusuna para atar gibi çöpe atmaya başladı. Elinde sadece hamur kısmı kalmıştı. Onu da atmak istiyordu. Abby ile Liza'nın ona doğru koştuklarını görünce durdu. Liza'nın gözleri parlıyor, ablasıyla gurur duyuyordu. Arabada sürdüğü ruj çoktan silinmişti. Bridget'in başı döndü. Az önce aklını yitirmiş gibi davranmıştı ama şimdi toparlanmıştı. Ne kadar yanlış davrandığını biliyordu. Bunu bilmekten nefret ediyor, kendini iyi hissettiği için vicdan azabı çekiyordu. Bir an için kendini mutlu hissetmişti. Ye Bridget, sadece 5 lokma. Küçük küçük 5 lokma. Sadece 2 lokma yiyebildi. Kutlanacak bir şey yoktu çünkü. Jennifer Bridges kalabalık koridorda ilerlemeye çalışırken başını önüne eğmiş, yer koralarını sayıyordu. Duvara yaslanmış, çene çalan çocuklar onu görünce seslerini alçalttılar ama yine de konuşulanları duymuştu. Sınıf arkadaşları onunla değil arkasından konuşuyorlardı. Yıllardır bu fısıltıları dinlemeye alışmıştı artık. İstese de istemese de ağızlarından çıkan her şeyi net şekilde duyabiliyordu. Listeyi gördün mü? Jennifer'da var mı? Bahse girerim vardır. Tanrım. Listenin bugün çıkacağını biliyor değil mi? 3 yıldır listede. Bu yıl da vardır mutlaka. Eğer yine çirkinler listesindeyse $20'ına bahse girerim bu sefer de kusacak. Eski günlerdeki gibi. Bütün konuşmalar tek bir şey hakkındaydı. Liste açıklandığında Mount Washington'da çirkinlik kraliçesi tacını nasıl alacaktı acaba? Jennifer geçen yıl 3. sınıfların en çirkini seçildiğinden beri bu konuyu pek aklına getirmemişti. 3 yılın sonunda zincirin son halkası da tamamlanmıştı. Bu durum onda karmaşık hisler uyandırıyordu ama artık bitmişti. Artık son sınıftaydı ve listede olamazdı. Olmamalıydı. Ama bu sabah Mount Washington'ın havası hiç de öyle olmadığını gösteriyordu. 4 ya da 3 ya da 2 hatta 1 liste bile genel kabul gören o gerçeği değiştirmiyordu. Jennifer Briggs bariz, inkar edilemez şekilde onaylı ve mühürlü olarak çirkindi. Herkesin ağzının suları akıyor, tepkisini görmek istiyorlardı. Bu tam bir gösteri olacaktı. Çok büyük bir şey bekliyorlardı. Jennifer 1. sınıfta listeye girdiğinde bir efsane olmuştu. O güne kadar çirkin seçilen kızların hiçbiri onun kadar sevimsiz bir tepki vermemişti. Listeyi görünce yere yığılmış, hiç utanmadan avazı çıktığı kadar bağırarak ağlamış, gözyaşları salyası sümüğü birbirine girmişti. Yumruğunun arasındaki liste gözyaşlarından sırılsıklam olup erimişti. Ağlamaktan suratındaki damarlar şişmiş, gözlerine kan oturmuştu. Hayatının en kötü yazını geçirmiş, tatil dönüşü bir de bununla karşılaşmıştı. Halini gören herkes ondan uzaklaşmış, ceset görmüş gibi korkulu gözlerle aval aval ona bakıyorlardı. Jennifer ölmemişti, hayattaydı. Derin bir nefes aldı, öksürmeye başladı. Sonra da üstüne kustu. Koridoru metalsi bir koku sarmıştı. Herkes burnunu kapatıp sınıflara kaçmış, biri koşup hemşireyi çağırmış, Jennifer'ı revire götürmüşlerdi. Gözyaşları dinmiyordu. Bağıra bağıra ağlıyor, sesi duvarları aşıp laboratuvara kadar ulaşıyordu. Izdırabı çelik dolapları titretiyor, acısı bütün okula yayılıyordu. Hemşire onu eve göndermişti. Ertesi gün okula döndüğünde kimse yüzüne bakamamıştı. Ona yaşattıkları yüzünden vicdan azabı çekiyorlardı. Ama bu Jennifer'a yetmiyordu. Eski hayatının tamamen bittiğini biliyordu. Yaz boyunca havalı biri gibi görünmeye çalışmış, her şeyin normale dönmesi için dua etmiş ama liste her şeyi alt üst etmişti. O şekilde davranarak her şeyini kaybetmişti ve bir daha asla geri alamayacaktı. Yapabildiği tek şey hayatına devam etmekti. Ama bu çok zordu. Jennifer'dan önce güzel kızlar akıllarında kalır, çirkin kızlar unutulur, silinir giderdi. Ama Jennifer bu geleneği bozmuştu. Kimse onu unutmayacaktı. 2. sınıfta 2. kez Jennifer yeni bir başlangıç yapmış, geçen yılki liste çok gerilerde kalmıştı. En azından onun için. 365 gün içinde biraz olsun güveni yerine gelmiş, okul korosuna seçilmişti. Korodaki kızlarla arkadaşlık ediyordu. Sıradan kızlardı. Koronun iyilerinden bile değillerdi. Havalı giyinmiyorlar, Jennifer'ın teklif ettiği şeyleri yapmak istemiyorlardı. Mesela eski müzikallerin CD'sini bulup şarkıları hep beraber söylemek, bir tür parti yapmak gibi. Ama Jennifer o çulsuzların kendisini yönlendiremeyeceklerini biliyordu. Hiçbir şey eskisi gibi değildi ama böyle yaşamak zorundaydı. İkinci sınıfta listenin açıklanacağı gün otobüse binerken o gün neyle karşılaşacağını çok iyi biliyordu. Tekrar listede olabileceğini hiç ihtimal vermiyordu. Hatta ikinci sınıfların en çirkini kim olacak diye merak ediyordu. Bazı tahminleri vardı elbette. Koro'daki bütün kızlar ona göre birer adaydı. Adını ikinci kez listede görünce bu sefer eve gitmemişti. Tuvalette ağlamış ama etrafa kusarak gösteri yapmamıştı. Bu onun için büyük bir gelişmeydi. Arkadaşları onu teselli etmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Üçüncü sınıfta yine listeye girince bu kez gülmüştü. Bu hem çok komik hem de aptalcaydı. Kendisini kandırmanın alemi yoktu. En güzel kategorisinde olamayacağının farkındaydı. Ama en çirkin bayrağını artık bir başkasına devretmenin zamanı gelmemiş miydi? Hiç ağlamamıştı. Onu avutmaya çalışan yine koro arkadaşları olmuştu. Ama asıl şaşırtıcı olan tanımadığı öğrencilerin onu bulup ne kadar üzüldüklerini söylemeleriydi. Ne için üzgün olduklarını açıkça belirtmeseler de Jennifer az çok biliyordu. Kimse 3 yıl üst üste en çirkin seçilmek istemezdi. Kendisinden başka bunu hak eden bir sürü kız vardı. Haksız yere onu seçiyorlardı. Tekrarlayıp duran bu onur kırıcı duruma çok sinirlense de Jennifer sırtını sıvazlayan elleri zarafetle kabul etmiş, böylece etrafındakilerin rahatladığını görmüştü. Jennifer'ın olanları sakinlikle karşılaması bütün öğrencilerin takdirini toplamıştı. Birinci sınıftayken yaptığı o saçmalıkları bir daha yapmayacağı için epeyce hafiflemişlerdi. İsteri patlamaları, bağırıp çağırmalar, sinir krizi geçirmeler olmayacaktı. Jennifer ona yapılan şakayı kaldırabiliyordu. O ise olanları çok net görebiliyordu. Bu liste, iyi ya da kötü, okuldaki statüsünü yükseltmişti. Artık Jennifer'ın kim olduğunu herkes biliyor, güzel kategorisine giren kızlardan çok daha tanınıyordu. Üçüncü sınıf olaysız geçmişti. Jennifer'ın notları fena değildi. Artık korodaki kızlarla takılmıyordu. Zaten onları hiç sevmemişti. 12 kara sonra köşeyi döndü. Şifreli kilidi döndürdü. Sola 10, sağa 22, sola 11. Derin bir nefes alıp dolabını açtı. Koridorda herkes dolaptan yere düşen kağıda bakıyordu. Mount Washington Lisesi'nin mührünü fark etti. Onaylanmış gerçekler özel ulakla iletilmişti. Listeyi aldı. Küçük sınıfları geçip doğrudan kendi sınıfına baktı. Margot Gavel en güzel seçilmişti. Onun bunu hak etmediğine inanıyordu. Ama seçilmişti işte. Üste ise okul tarihinde ilk kez çirkinler kategorisinde 4. kez adını gördü. Şaşırmış gibi yaptı. Alkışlayanlar oldu. Bazıları içtenlikle alkışlıyordu. Trompet efekti alalım. Sırt çantasını yere bıraktı. Trompet çalar gibi avuçlarını çelik dolaba hızla vurmaya başladı. Çıkardığı ses de herkesin dikkatini çekmiş, trompet efekti herkesi şaşırtmıştı. Arkasında biriken kalabalığa döndü, olduğu yerde zıplayarak bacaklarını iki yana açtı. Kollarını havaya kaldırdı. Elindeki listeyi herkes görebiliyordu. Bu haliyle maçta tezahürat yapan amca kızlara benziyordu. Herkesi heveslendirip heyecana getirmek ister gibi "Hey!" diye bağırdı. Bir yandan da bayrak gibi listeyi sallıyordu. Bazıları gülüştü. Alkışlayanlar da oldu. Jennifer reverans yaparak selam verince alkışlar yükseldi. Bütün koridora yayıldı. Koridorda yürümeye başladı. Elleri havadaydı. Öğrencilerin çoğu ellerine vurarak onu tebrik etti. O günün sonunda Jennifer, Mount Washington'daki hiçbir kızın yapamadığını yapmış, kimsenin katlanamayacağı şeylere katlanmıştı. Hayat sana limon sunarsa limonata yapmayı bileceksin. Ağzı kulaklarına vara vara gülümsedi ki kimse bu utanç verici hediyeden nefret ettiğini anlamasın. Herkesin bilmesini istiyordu. O çok büyük mesafe kat etmişti. Margot Gavel, en yakın arkadaşları Rachel Potchak ve Dana Hassan'la koridoru kaplamış vaziyette yürüyordu. Kızlar kafa kafaya vermiş, gizli gizli konuşuyorlardı. Karşıdan bakan biri onların liste hakkında konuşmadığını hemen anlardı. Onlar Bayan Burton'un ayak parmaklarıyla dalga geçiyorlardı. Ortopedik sandaletlerden fırlayan boğum boğum parmaklar Margot'un gözüne o kadar takılmıştı ki derste Möbius şeridinin cebir denklemini bilinemek yerine birbirinin üstüne binmiş parmaklara bakıp duruyordu. "Öyle çirkin ayakların varken neden sandalet giyersin ki?" dedi Rachel. "Kim bilir? Ayrıca Ekim ayındayız. Bu zamana kadar aklın neredeymiş?" dedi Dana. Margot saçlarının tepesinde topladı, kurşun kalemiyle tutturdu. Belki de kadının ayaklarında bir hastalık vardı. Bunları düşünürken merdivenlerin başında pusuda bekleyen Müdür Colby'yi fark etmemişti. Müdür onu kolundan tutarak durdurdu. Müdür Colby okula yeni gelmişti. Mount Washington Lisesi'nin en genç öğretmeniydi. Bugün kırmızı, dar bir etekle krem rengi metalik sarı düğmeli bir bluz giymişti. Saçını ensesinde at kuyruğu yapmıştı. Margot'un dergilerde sıkça gördüğü gibi yanlardaki saçlarını doğal bir şekilde açık bırakmıştı. Arkadaşları Müdür Colby'nin Margot'un ablası olacak kadar güzel olduğunu söylerdi ama Margot'a bakınca gerçek ablası Moray'nin Müdür Colby'den daha güzel olduğunu anladı. Margot, şu listeyle ilgili konuşmak istiyorum. Zamanın var mı? Margot uzun bir konuşma olmayacağını tahmin ediyordu. Ağzındaki sakızı yanağının iç kısmına yapıştırıp liste hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Müdür Colby gözlerini kısıp ona baktı. Listede olduğundan haberin var değil mi? Onun bu şüpheli bakışları Margot'un savunmasını bir anda düşürüvermişti. Elinde olmadan sırıttı. Yanlış bir irtiba uyandırmak istemiyordu. Saçını kulağının arkasına attı. Evet dedi. Sınıfta söylediler. Pennies from Heaven müzikalinde başrol oynayan Jonathan Polk oyundan bir replik söyler gibi listeyi anons etmişti. Sonra Margot'un önünde selam vererek onu boş yere etkilemeye çalışmıştı. Yeniden listede olmak güzeldi. Birinci sınıfta da en güzel seçilmişti. İkinci sınıfta Dana, üçüncü sınıfta Rachel en güzel kategorisine girmişti. Ablası Maren bile zamanında listeye girmiş, hemen ardından düzenlenen okul partisinde de parti kraliçesi seçilmişti. Margot önce ablasına mesaj atıp güzel haberi vermek istedi ama sonra vazgeçti. Bunu haftalar önce konuşmuşlardı. Müdür Colby listeyi cebinden çıkardı. Buraya yeni geldiğim için bu liste hakkında beni aydınlatırsın diye düşündüm. Anlat bakalım. Margot omuz silkti. Bilmem ki. Galiba saçma bir okul geleneği. Okul yönetiminden biriyle liste hakkında konuşuyor olmak tuhafına gidiyordu. Mount Washington'un bütün öğretmenlerinin bu listeden haberdar olduğunu adı gibi biliyordu. Bilmemeleri mümkün değildi. Bu okulda okumuş olan ve şimdi yeni bu okulda öğretmenlik yapan Bayan Bird bile bir zamanlar bu listede adını görmüştü. Öğretmenler eski bir gelenek olduğu için listeye göz yumuyorlardı ya da belki hiç umursamıyorlardı. Kimin yaptığını bilmiyor musun? Dana ile Rachel geriden onları dinliyordu. Hayır dedi Margot kendinden emin görünmeye çalışarak. Müdür Colby pek inanmış görünmüyordu. Listedeki diğer kızları tanıyor musun? Listeyi ona uzattı. Margot ellerini arkasında kenetlemişti. Bazılarını. Seçilenlerin hak ettiğini düşünüyor musun? Yoksa başka kızlar mı seçerdin? Müdür Colby, listeyi görmedim bile. Başka da bir şey bilmiyorum. Gerçekten. Müdür Colby, kulak kesilmiş olanları dinleyen Dana ve Rachel'ı uzaklaştırdı. Hadi hanımlar, sınıflarınıza geç kalmayın siz. Arkadaşları gözden kaybolurken müdür Margot'u bir kenara çekti. Margot, müdürün kullandığı parfümün kokusunu aldı. Aynı kokudan kendisinde de vardı ama bunu söylememeyi tercih etti. Başım dertte mi? Hayır. Margot tam her şeyin bittiğini düşünürken müdür devam etti. Nasıl tepki vermeyi düşündüğünü merak ediyorum. Tepki mi? Sen arkadaşların arasında etki sahibi bir kızsın Margot. Listeye vereceğin tepki arkadaşlarını da etkileyecektir. Bu çok kötü bir gelenek. Farkındasın değil mi? Bu işin arkasında kimlerin olduğunu bulmak niyetindeyim. Bir şey biliyorsan benimle paylaşmanı tavsiye ederim. Margot boş boş bakıyordu. Müdür ondan ne bekliyordu ki? İtiraf etmesini mi? İspiyonlamasını mı? Hadi canım. Listeyi ben yapmadım. Müdür Colby, kimin yaptığını da bilmiyorum. Müdür derin bir iç geçirdi. Bir de çirkin seçilen kızları düşün. Mesela Jennifer. Adını listede görünce kim bilir neler hissetmiştir. Jennifer'ın epey heyecanlandığını duydum demek isterdi. Ona böyle söylemişlerdi. Jennifer falan düşünmek istemiyordu. Hem de hiç. Onun yine listede olduğunu duyunca canı çok sıkılmıştı. Birinci sınıfta yaptığı o gösteriyi yine yapacağını düşünmüştü. Geri adım attı. Bu konuyu düşüneceğim. Söz veriyorum. Merdivenleri çıkarken durup soluklandı. Müdür çok şüphelenmişti. Yoksa bildiği bir şeyler mi vardı? Alı al moru mor vaziyette kafeteryaya gitti. Başı dönüyordu. Bir şişe su aldı. Elleri titriyordu. Üstüne dökmemeye çalışarak birkaç yudum su içti. Öğle yemeğini alıp Rachel ile Dana'nın yanına gitti. Masada Matthew, Ted ve Justin de vardı. Küçük sınıfların oturduğu masaların önden geçerken bütün gözlerin üstünde olduğunu hissetti. Suratına bir gülücük kondurdu. Neydi o öyle diye sordu Dana. Bilmiyorum, müdür Colby listeyi araştırıyor. Listeden haberi olup olmadığını anlamak için Matthew'a bakmak istiyor ama kendini tutuyordu. Elbette haberi olmuştu. Senin yazdığını mı sanıyor diye fısıldadı Rachel. Tanrım hayır, Margot gülmeye başladı. Terli avuçlarını eteğine sildi. Tabii ki hayır. Ben olsam müdür Colby'yi de listeye koyardım dedi Justin. Sandviçinden kocaman bir ısırık aldı. Dana bu fikri hiç sevmemişti. Peçetesini ona fırlattı. İğrençsin. Ted arkasına yaslanıp ellerini başının üstüne kavuşturdu. Kareli bir gömlek giymiş, yakasını kaldırmış, kollarını sıvamıştı. Neden büyütüyorsunuz ki? Listede yazanlar zaten herkesin düşündüğü şeyler. Herkes görüyor kim güzel, kim çirkin. Zaten biliyoruz. Birinci sınıfta Monique Jones listeye girince sana yüz vermeyecek diye nasıl korktun, ne çabuk unuttun, dedi Rachel. Justin, aferin, dedi Rachel'a bir beşlik çaktı. Ted kızarmıştı. Onunla listenin bir ilgisi yoktu ki. Ben Monique'i hep beğenmişimdir. Kız modellik yaptı arkadaşlar. Liste sayesinde tanıştık biz. Pimpon oynamak isteyen, dedi Matthew. Liseye başladığından beri sarı saçlarını uzatan Matthew son sene kestirmeye karar vermişti. Kızlar onun bu yeni halini hiç beğenmemişti. Margot onun Mount Washington'a geldiği ilk günleri hatırlamıştı. Yan yana oturuyorlardı. Matthew onun minik silgilerine bayılmıştı. Margot ne zaman kalem kutusunu açsa Matthew ayağa fırlayıp acaba hangi silgiyi alacak diye meraklı gözlerle bakardı. Noel yaklaşırken Margot ona futbol topu şeklinde bir silgi alıp gizlice sırasına bırakmıştı. Matthew'un bu silgiyi kullandığını hiç görmemişti. Belki hala saklıyordu. Müdür Colby'nin sakinleşmesi gerek, yoksa okul partisinde seksi dansı bile yasaklar. Hey, duydunuz mu? Sarah Singer alnına çirkin diye yazıp koridorda geziyormuş. Ne isyan, Rachel gözlerini devirdi. Bu arada Matthew ayaklanmıştı bile. Hadi Ted, gel maç yapalım. Tamam, gel de dersini vereyim. Ted masadan kalkarken Margot'a eğildi. Okul partisinin kraliçesi olacaksın Margot. Şansın varsa ben de senin kralın olurum. Bütün gece yanından ayrılmayacağım, haberin olsun. Matthew söylenmeye başlamıştı. Hadi ama, birazdan ders başlayacak. Sağ ol Ted, dedi Margot. Matthew'un tepki göstermemesine bozulmuş ama belli etmiyordu. Yoksa listeye girdiğini bilmiyor muydu? Ted susmak bilmiyordu. Biz seninle hiç çıkmadık değil mi? Belki okul partisi bahane olur. Hep düşünmüşümdür, senle ben. Hadi Ted, gidelim, diye seslendi Matthew. Neyse, sonra konuşuruz Margot. Rachel Ted'in arkasından ters ters baktı. Bu da liste sapı, insan bu kadar çok açık etmez ki. Margot'un gözü otomatın yanındaki raketleri alan Matthew'daydı. Ted'le ikisi daha önce hiç aynı anda sevgilisiz kalmamışlardı. Margot içki içebilecek yaşta arabası olan büyük oğlanlarla çıkmayı severdi. Matthew da kendinden küçük, derslerinde başarılı, herkesin sevdiği kızlarla çıkardı. Bir de kiliseye gidenlerle. Margot kiliseye gitmezdi. Neyse, ne diyordum? Bugün tek üzüldüğüm kişi Jennifer oldu. Dana sandalyesini çevirip etrafına baktı. Baksanıza, korodaki kızlar bile onu bırakmış. Margot istemeden de olsa o tarafa baktı. Jennifer kalabalık bir masada tek başına oturuyordu. O mutlu tavırlarına inandınız mı, dedi Dana. Asla, bence rol yapıyor. 4 yıl boyunca en çirkin seçildiğini düşünsene. İnsan kendini öldürür herhalde. Ben onu takdir ediyorum, dedi Dana. Jennifer'ın yerinde olsaydım onun gibi başım dik hayatta dolaşamazdım. Geçen yılki pikniği hatırlıyor musunuz? Hani biri Jennifer'ın kafasında sosis sandviçi ezmişti. O da gülmüştü. Kimse görmedi ama ben gördüm. Ted yaptı. Pislik herif. Rachel iğrenerek başını iki yana salladı. Herhalde her gün başına böyle şeyler geliyordur. Kızlar Jennifer'ı seyrediyorlardı. Birinci sınıflardan iki oğlan arkasından geçip boş tepsilerini bırakırken Jennifer'a öğrerek baktılar. Jennifer her şeyin farkındaydı. Rachel yemeğini bıraktı. Yeter, Jennifer'ı yanımıza çağıracağım. Margot hemen itiraz etti. Olmaz. O pisliklerin listeye girdi diye Jennifer'la dalga geçmelerine sinir oluyorum. Kendilerinden büyüklere hiç saygıları yok mu bunların? Bizimle oturursa kimse ona bir şey yapamaz. Margot iç geçirdi. Artık kimse bizimle takılmanın önemli bir şey olduğunu düşünmüyor. Bunun doğru olmadığını o da biliyordu. Özellikle de Jennifer için. Tabii, son sınıfların en güzeli seçilirsen konuşması kolay. Kapa çeneni Rachel. Sen de listeye girdin. İkiniz de girdiniz. O kadar da büyük bir şey değil. Dana meydan okur gibi ona baktı. Evet, ama partinin kraliçesi seçilecek olan sensin. Kesin değil o. Margot bunun böyle olacağını da biliyordu. Ayrıca kraliçe seçilmek umurumda falan değil. Tabii ki çok hoş olurdu. Ama bu yılki listeye Margot yerine Dana ya da Rachel girmiş olsaydı o yine de mutlu olacaktı. Rachel onun omzunu okşadı. Yarım saat Jennifer'la oturmakla ölmezsin. Margot bütün dikkatini sandviçindeki marullara vermişti. Jennifer'ın hemencecik masalarını atlamasına hiç şaşırmadı. Selam Jennifer. Dana yana çekilip ona yer açtı. Selam. Tişörtün çok güzelmiş, yakışmış. Sağ ol. Bir an sessizlik oldu. Margot Jennifer'ın bakışlarını yakaladı. Ne haber Margot, dedi Jennifer neşeli bir tavırla. Tebrik ederim. Sağ ol. Jennifer, bu yılda listede olmana çok üzüldük, dedi Rachel. Alıştım artık, boş ver. Bence insan böyle bir şeye alışmamalı. O listeyi kim yaptıysa bence sadistin teki. Margot sene başını hatırladı. Dana Fransızca sınıfında Jennifer'ın arkasında oturuyordu. Bir hafta boyunca Jennifer'ın ensesini seyretmek zorunda kalmış olmaktan şikayet edip durmuştu. Kız ne zaman başını kaldırsa ensesi boğum boğum oluyor, etten bir akordiyona benziyordu. Dana'nın o günleri bu kadar çabuk unutmuş olması onu sinir etmişti. Kıskanmıştı da, çünkü Margot unutmamıştı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 78.